Ayrım 12. Şeffaf. Stephen King. Sayfa 101. Sonunda ellerinin titremesi biraz geçti. Fincanı sıcak kahveyi üstüne dökmeden ağzına götürecek kadar. Bu sabahki çılgınca eğlenceleri suratını da yakarak tamamlamak istemiyordu. Anderson masanın diğer tarafından ona endişeyle bakıyordu. Kilerin karanlık bir köşesine iyi cins konyak saklamıştı. Gardner'ın kahvesine konyak katmayı önerdi ama Gardner istemedi. Sadece pişmanlık değil, gerçek bir acıyla. O konyağa ihtiyacı vardı aslında. İçki başındaki ağrıyı hafifletecek, hatta belki de tümüyle de geçirecekti. Daha da önemlisi, kafasının berraklaşmasını sağlayacaktı. O da böylece kendini dünyanın kenarından uzaya uçmuş gibi hissetmekten kurtulacaktı. Ama bir sorunu vardı. O tehlikeli noktaya erişmişti. Kahveye katılmış biraz konyakla yetinmeyecekti artık. Bu yüzden içmeyecekti. Burada neler olduğunu iyice anlayıncaya kadar kahvesine birkaç damla içki konmasına bile izin vermeyecekti. Özellikle Bobby'ye neler olduğunu anlayıncaya kadar. Anderson, "O son satırlar için üzgünüm," dedi. "Ama belki de makineyi durduramazdım. Sana onun bir rüya makinesi olduğunu söyledim. Ayrıca bilinçaltı makinesi de." "Aslında kafandan geçenleri pek anlayamıyorum Jim. Bunu başkalarıyla denedim. Çoğu zaman her şey pek kolay oldu." "Parmağını hamura batırıyormuşsun gibi. Karşısındakinin kafasının derinliklerine kadar inebiliyorsun. Alt benlik diye tanımlayacağın şeye kadar. Ama insanların kafalarının derinlikleri korkunç, feci şeylerle dolu. Onlara düşünce bile diyemezsin. Belki görüntü sözcüğü daha uygun. Çocukların çizdikleri resimler kadar basitler ama canlılar. Uzmanların okyanusun derinliklerinde buldukları balıklara benziyorlar. Hani yüzeye çıkarıldıkları zaman patlayan o balıklara." Birdenbire titredi, sonra da "ama canlılar" diye yineledi. Bir an derin bir sessizlik oldu. Şimdi dışarıda ötüşen kuşların cıvıltıları duyuluyordu sadece. "Her neyse, ama senin sadece yüzeydeki düşüncelerini algılayabiliyorum ve çoğu da kopuk ve karmakarışık. Başkaları gibi olsaydım başına neler geldiğini anlardım. Neden böyle berbat bir halde olduğunu da." "Teşekkürler Bobby. Sık sık buraya gelmemin bir nedeni olduğunu biliyordum. Bu yemek olmadığına göre iltifatların olmalı." Gardner gülümsedi ama sinirli sinirli ve bir sigara daha yaktı. Anderson o konuşmamış gibi sözlerini sürdürdü. "Tabii eskiden başına gelenleri düşünerek bir tahminde bulunabilirim ama ayrıntıları senin anlatman gerekir. İstesem bile kafanın içini göremem. Bütün düşüncelerini kafanın önüne yığsan ve haydi oku da desen yine de pek başaramam sanırım. Yani düşüncelerini iyice anlayamam. Ama bana onların kim olduğunu sorduğun zaman o kapıya vuran Tommy'lerle ilgili çocuk şarkısı kafamdan iri bir hava kabarcığı gibi belirdi. Ve makine de bunu kendi kendine yazdı." Gardner iyi dedi. Aslında iyi değildi. Hiçbir şey iyi sayılmazdı zaten. "Ama onlar gerçekten kim? Kapıyı vuran Tommy'ler olmaları dışında peri mi onlar? Orman cüceleri mi? Ecinli?" Anderson, "Sana etrafa bakmanı söyledim," diye cevap verdi. "Çünkü bunun ne büyük bir şey olduğunu iyice anlamanı istedim. Olayın ne anlama geldiğini kavramanı." Gardner, "Bunu anlıyorum," diyerek hafifçe gülümsedi. "Bir iki şey daha gördüğüm takdirde deli gömleğini giymeye de hazır olacağım." Anderson, "Senin kapıya vuran Tommy'ler uzaydan geldiler," diye açıkladı. "Herhalde sen de şimdiye kadar bu sonuca vardın." Gardner herhalde aklımdan geçmedi değil diye düşündü ama birdenbire ağzı kuruyuverdi. Kahve fincanını kavrayan elleri buz kesildi. "Onlar yakınımızda mı?" Sesi uzaklardan, çok uzaklardan geliyordu sanki. Birden dönüp arkasına bakmaktan korkmaya başlamıştı. Üç gözlü, ağzının yerinde bir boru olan bodur bir şeyin kilerden çıktığını göreceğini sanıyordu. Anderson sakin sakin, "Bence," dedi, "onlar öleli çok olmuş, yani fiziksel yanları. Herhalde insanlar yeryüzünde ortaya çıkmadan çok önce öldüler. Ama tabii Caruso da çoktan öldü ama plaklarında hala şarkı söyleyip duruyor, öyle değil mi?" Gardener Bobby diye mırıldandı. Bana olanları anlat. Ta başından başlamanı istiyorum. Hikayeni ve sen tam zamanında geldin diye sona erdirmelisin. Bayılacağım sırada beni yakaladın. Bunu yapabilir misin? Tam anlamıyla değil. Bobby birdenbire güldü. Ama elimden geleni yaparım. Anderson çok uzun bir süre konuştu. Sözleri sona erdiği sırada öğleyi geçmişti. Gardner mutfak masasının başında oturuyor ve sigara içiyordu. Bir ara özür dileyerek kalktı, banyoya gidip 3 aspirin aldı. Anderson anlatmaya ormanda ayağının takılmasıyla başladı. Geri dönerek geminin etrafını kazdığını ve eşsiz bir şey bulduğunu anladığını açıkladı. Üçüncü kez oraya gidişinden söz etti. Ama leşine sineklerin üşüşmediği dağ faresini, Peter'ın gözündeki kataraktın küçülmesini ve veteriner Etheridge'e yaptıkları ziyareti anlatmadı. Bütün bunları çabucak atladı ve ilk olarak o nesnenin etrafında bütün gün çalıştım dedi. Döndüğüm zaman Peter ön verandada yatıyordu, ölmüştü. Sanki uyuyordu zavallı. Sesinde öyle yapmacık bir hüzün vardı ki, Gardner'ın tanıdığı kadından umulmayacak bir şeydi bu. Çabucak başını kaldırdı, sonra da hemen gözlerini ellerine dikti. Anderson usulca ağlıyordu. Kısa bir sessizlik oldu, sonra Gardner sordu. Sonra? Anderson gülümsedi. Ve sen tam zamanında geldin, yere yığılacağım sırada beni tuttun. Ne demek istediğini anlayamadım. Anderson, Peter 28 Haziran'da öldü dedi. Aslında yalan söylemeye pek alışık değildi. Ama bu sözlerin ağzından inanılacak bir biçimde çıktığını düşünüyordu. Doğru dürüst hatırladığım en son gün bu. Yani sen dün gece gelinceye kadar. Gardner'a dürüst bir tavırla içtenlikle gülümsedi ama bu da yine yalanladı. Aslında sırayla anımsadığı açık seçik ve düzenli anıları bir gün önce sona eriyordu. 27 Haziran'da. Toprağa gömülü dev şeyin başında elinde kürekle durduğu anda. Anıları her şey yolunda diye fısıldayarak toprağı kazmaya başlamasıyla son buluyordu. Tabii olay böyle değildi, daha pek çok ayrıntısı vardı. Ama bunları sırayla hatırlayamıyordu. Hatırladıklarını ise gizlemesi gerekiyordu, dikkatle gizlemesi. Söz gelişi Jim'e Peter meselesini açıklayamazdı, hemen yapamazdı bunu. Onlar açıklamamasını söylemişlerdi ama zaten uyarılmasına gerek yoktu. Onlar Jim Gardner'ı dikkatle göz hapsine alması gerektiğini de açıklamışlardı. Ama tabii bu uzun sürmeyecekti. Çünkü Jim pek yakında bizim bir parçamız haline alacak. Gruba katılacaktı. Evet, onun da ekipten olması çok hoşuna gidecekti. Çünkü bu dünyada sevdiği bir tek kişi varsa o da Gardner'dı. Bobby, onlar kim? Kapıya vuran Tommy'ler, Gardner'ın garip bir biçimde bulanık olan kafasında gümüşümsü bir hava kabarcığı gibi beliren bu ad uygun sayılırdı. Herhangi bir ad gibi. Öyle değil mi? Tabii, bu bazı adlardan daha iyiydi. Gardner paketteki son sigarayı da yaktı. Şimdi ne olacak? Hem şaşkın hem de ihtiyatlı bir hali vardı. Bütün bunları yutabildiğimi iddia etmeyeceğim. Biraz da delice bir kahkaha attı. Ya da boğazım hepsini birden yutabileceğim kadar geniş değil. Anderson anlıyorum dedi. Geçen haftaki olayları pek iyi hatırlamamamanın nedeni bence bütün bunların çok tuhaf olmaları. İnsan beynine bir rokete bağlamışlar gibi bir duyguya kapılıyor. Bobby Gardner'a yalan söylemekten hoşlanmıyor, onu endişelendiriyordu. Jim'i diye düşündü şey, onu inandırmamız gerekecek. Ama gemiyi gördüğü zaman inanacak. Gemiyi hissettiği zaman. İster inanayım ister inanmayayım, anlattıklarının çoğunu kabul etmek zorundayım sanırım. İmkansızı bir yana bıraktığın zaman geride kalan gerçektir. Ne kadar inanılmayacak bir şey olursa olsun. Demek Holmes'un bu sözleri senin de aklına geldi. Hemen hemen bu sözleri söylediğini bir iki kez duymamış olsaydı herhalde aklıma gelmezdi. Gardner başını salladı. Bu duruma uyuyor sanırım. Eğer duygularımın açıkladığı şeylere inanmazsam o zaman çıldırmış olduğumu kabul etmek zorunda kalırım. Tabii bu dünyada deli olduğuma mutlulukla tanıklık edecek pek çok insan var. O da başka. Sen deli değilsin Jim. Anderson elini usulca onun elinin üzerine koydu. O da elini çevirerek kadının parmaklarını sıktı. Ah biliyorsun karısını vuran bir adam. Çok kimse bunun çıldırdığımı kanıtlayan inandırıcı bir delil olduğunu söyler. O olay 8 yıl önce oldu Jim. Öyle ve ben 8 gün önce de Arberg'in partisinde konuklara şemsiye ile saldırdım. Bir adamın kafasına vurdum. Sana bundan söz ettim mi? Şu son 5 yıl kendimi mahvetmek için elimden geleni yaptım. Bobby Anderson neşeyle bağırdı. Günaydın sayın izleyiciler. Kendine acıma programına hoş geldiniz. Bu geceki konuğumuz... Gardner usulca dün sabah kendimi öldürecektim dedi. Eğer başının dertli olduğunu düşünmeseydim balıklara yem olacaktım. Ama bu düşünce çok güçlüydü. Anderson ona dikkatle baktı sonra elini canını yakacak kadar sıktı. Çok ciddisin değil mi? Tanrım! Evet durumun ne kadar kötüleştiğini anlamak mı istiyorsun? Bu bana yapabileceğim en akıllı şeymiş gibi gözüktü.
Yapma!
Çok ciddiyim. Sonra kafamda bir düşünce belirdi. Senin başının dertli olduğu düşüncesi. Bu yüzden intiharı seninle konuşuncaya kadar ertelemeye karar verdim. Ama sen evde değildin.
Anderson herhalde ormandaydım diye mırıldandı ve sen koşarak geldin.
Gardner'ın elini kaldırarak usulca öptü. Belki bu çılgınca olayların hiçbir anlamı yok ama hiç olmasa sen hayattasın ya ahmak. Her zamanki gibi Fransızları hatırlatan iltifatların beni etkiliyor Bobby.
Eğer kendini öldürürsen mezar taşına bunu yazdırırım. Ahmak. Üstelik harfleri derince kazdırırım. Böylece yazı en aşağı 100 yıl silinmez.
Gardner, teşekkür ederim dedi ama bir süre bunu düşünüp endişelenmeyeceksin. Çünkü hala aynı şeyi düşünüyorum.
Neyi?
Başının dertli olduğunu. Anderson elini çekmeye, bakışlarını ondan kaçırmaya çalıştı. Bana bak Bobby, kahretsin. Sonunda Anderson istemeye baktı, alt dudağını inatla sarkıtmıştı. Gardner bu ifadeyi çok iyi bilirdi. Ama ayrıca Bobby biraz endişeli değil miydi? Öyle dedi kendi kendine, sonra kadına baktı. Bütün bunlar görünüşte harika. Pillerin ev için sağladığı cereyan, kendi kendine yazılan kitaplar, Tanrı bilir başka daha neler. Öyleyse neden bana başın dertteymiş gibi geliyor?
Bobby usulca bilmiyorum diye mırıldanarak bulaşıkları yıkamak için kalktı.
Anderson tabii yere yığılıncaya kadar çalıştım dedi bu da var. Arkası Gardner'a dönüktü. Böylesinin işine daha geldiğini düşündü Gardner. Sıcak sabunlu suda tabaklar şıkır diyordu. Anderson konuşmasını sürdürdü.
Ben sadece uzaydan yabancılar geldi demedim. Temiz, ucuz, elektrik gücü ve telepati. Çok önemli bu. Postacı karısını aldatıyor bunu biliyorum ama bilmek istemiyorum. Lanet olsun. Ben dedikodu kumkuması değilim. Gel gelelim adamın kafasına bakar bakmaz olayı gördüm. Görmezlikten gelemezdim. Bu 30 metre yüksekliğinde neonlu bir tabelayı görmezlikten gelmeye benzerdi.
Jim, Tanrım o kadar şaşkınım ki. Gardner anlıyorum dedi. Sonra da gerçeği söylemiyor diye düşündü. Hiç olmazsa bütün gerçeği. Galiba böyle olduğunun farkında da değil. Kısa bir sessizlikten sonra ekledi. Sorun hala çözümlenmedi. Şimdi ne yapacağız?
Bilmiyorum.
Anderson dönüp baktı. Gardner'ın kaşlarını kaldırmış olduğunu fark ederek,
sana cevabı 500 kelimelik güzel bir yazıyla açıklayabileceğimi mi sanıyordun diye sordu. Bunu yapamam. Bazı fikirlerim var ama hepsi bu kadar. Belki bu düşüncelerim öyle ahım şahım değil. Herhalde önce seni oraya götürmem doğru olur. O nesneye bakar
ve inanırsın. Durumu anlamaya çalışırsın. Ondan sonra... Gardner Anderson'ı uzun uzun süzdü. Kadın bu kez gözlerini ondan kaçırmadı. Bakışları pek safçaydı. Ama Gardner bu evde bir şeyler olduğunu seziyordu. Bir terslik vardı. Örneğin Peter'ın ölümünden söz ederken Bobby'nin sesinde beliren o yapmacık keder. Belki gerçekten ağlamıştı ama sesinin tonu. Pekala gidip topraktaki uzay gemisine bakalım.
Anderson sakin sakin ama önce öğle yemeği yiyelim dedi.
Yine acıkmış olamazsın.
Acıktım tabii sen acıkmadın mı?
Tanrım hayır.
Anderson, o halde ben ikimiz için de yerim dedi ve öyle de yaptı. Gardner karar veriyor. Aman tanrım. Gardner yeni kesilmiş bir ağacın kökünün üzerine çöktü. Ya oturacak ya da yere yığılacaktı. Sanki biri midesine şiddetli bir yumruk indirmişti. Hayır, bu durum ondan daha garip ve değişikti. Sanki biri endüstri alanında kullanılan dev elektrikli süpürgelerinden birinin hortumunu ağzına sokmuş ve bir saniyede ciğerlerindeki bütün havayı almıştı. Soluk soluğa, alçak sesle sordu. Aman tanrım diye yineledi, bundan başka bir şey yapacak halde değildi. Harika değil mi? Yamacın ortalarına kadar gelmişlerdi. Anderson'ın dağ sıçanının leşini bulduğu yerin yakınlarına. Daha önce bu yokuşta sık ağaçlar varken şimdi buraya bir yol açılmıştı. Gardner'ın hemen hemen tanıdığı acayip bir taşıtın geçmesi için. Taşıt Anderson'ın kazdığı hendeğin yanında duruyordu. Hem hendek hem de topraktaki nesne taşıtı cüceleştiriyordu. Hendek şimdi 60 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeydi. Ortadaki kümbetten çıkan geminin gri ucu çelikten yapılmış dev bir tabağın kenarına benziyordu. Gardner yine aman tanrım diye inledi, şuna bak. Anderson baktım dedi, dudakları soğuk bir gülümsemeyle bükülmüştü. Bir hafta boyunca ona baktım. Şimdiye kadar gördüğüm şeylerin en güzeli bu ve pek çok sorunu da çözümleyecek. Ve atlı bir adam geldi. Atı sürüyor, sürüyordu. Bu sözler Gardner'ı sersemlikten kurtardı, Anderson'a baktı. Sanki kadın bu geminin geldiği o karanlık yerlerde dolaşıyordu. Gözlerini uzaklarda bir noktaya dikmemişti. Hayır, hayır, boş boş bakıyordu gözleri, perdesiz pencerelere benziyordu. Ne demek istiyorsun Bobby? Anderson sanki derin bir uykudan uyanırmış gibi ona döndü. Ve atlı bir adam geldi sözleriyle neyi kastediyorsun?
Seni kastediyorum Jim, kendimi, ama galiba daha çok seni kastediyorum. Buraya gel de bir bak.
Anderson hızla yamaçtan inmeye başladı. Bunu alışkanlığın verdiği kayıtsız bir zariflikle yapıyordu. 20 adım kadar attı, sonra da Gardner'ın peşinden gelmemiş olduğunu fark etti. Dönüp baktı, Gardner yerinde kalmıştı ama hepsi o kadar. Anderson seni ısırmaz dedi. Öyle mi? Bana ne yapar dersin?
Hiçbir şey. Onlar ölmüşler Jim. Senin kapıyı vuran Tommy'ler gerçekten yaşıyorlarmış. Ama ölümlüymüş onlar da. Ve bu gemi en aşağı 50 milyon yıldan beri burada. Buzullar geminin üzerine örtmüşler ama onu yerinden kımıldatamamışlar. O tonlarca buz uzay gemisini kımıldatamamış. O yüzden buzullar kırılmış. Hendeye baktığın zaman bunu görebilirsin. Buzul tıpkı donmuş bir deniz dalgasına benziyor. Üniversiteden Dr. Barnes burayı görseydi çıldırırdı. Ama onlar gerçekten ölmüşler Jim.
Gardner yerinden kımıldamadan gemiye girdin mi diye sordu.
Hayır, kapak hala toprağın altında. Ama öyle bir kapak olduğunu sanıyorum. Bunu seziyorum. Ama bu bildiğim şeyi değiştirmiyor. Onlar ölmüşler Jim, ölmüşler.
Onlar ölmüşler ve sen de gemiye girmemişsin ama uyuşturucu almış bir Thomas Edison gibi bazı şeyler icat ediyorsun ve insanların kafalarının içini görüyorsun. Onun için tekrarlayacağım, o gemi bana ne yapacak? Ve Anderson o zaman en büyük yalanı söyledi, sakin sakin, hiç pişmanlık duymadan, istemediğin hiçbir şeyi yapmayacak. Tekrar yokuştan aşağı inmeye başladı. Onun peşinden gelip gelmediğini anlamak için geriye bakmadı. Gardner durakladı. Başı kötü zonkluyordu. Sonra kadını izledi. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 109.